Ayrım 16. Tuncay Güney'in ifadeleri. Soruldu. 13 Mart 2008 günü saat 15.45 sıralarında Adnan isimli şahıs arasında yaptığınız görüşmede özetle İbrahim Bendi ile sözleştin değil mi dediğiniz. Adnan'ın sözleştim dediği. İyi güzel tamam artık halledersin o işi ben gelmiyorum. Gelmeyeyim dedim iş görüşmesi. Ben talep ettim ama şimdi bu iş görüşmesine döndü. Sizin olmanız yeter. Benim bulunmama hiç gerek yok. Merkezinde siz olun o temelde gitsin. Çok enteresan, çok açık yani. O Şemdinli'de başlayan operasyon devam ediyor. Doğrudan Genelkurmay Başkanı'nı hedef alıyor dediğiniz, Adnan'ın o şeyi yolladı mı, elinize ulaştı mı Tuncay Güney'in ifadesi dediği, sizin, yok o ifadesi, Serhan söyledi, dolandırıcılık ifadesiymiş. Bu şeyler falan var mı, Kuzey Irak? Yani onlar gece tutulan diğer ifadeler dediğiniz, Adnan'ın, evet yani orada da bir suç var, bunun için söylüyorum dediği tespit edilmiştir. Telefon görüşmesini açıklayınız. Cevap, bu görüşme doğru. İnsanlar arasındaki yemek, dostluk, iş, siyaset ilişkileri devlet ve polis tarafından gözetlenemez. Kanunsuzluk had safhadadır. Tuncay Güney'in ifadelerinin gazetelere sızdırılarak yasa dışı bir kampanyaya dönüştürülmesi ve Türk ordusu ile İşçi Partisi'nin hedef alınması karşısında ben de arkadaşlarımla ortalıkta dolaşan bu ifadeleri bulmalarını rica ettim. Aslında bu ifade daha 2001 yılında bizim elimize geçmiş ve bu konuda 2001 yılında Aydınlık Dergisi'nde yayınlar yapılmıştı. Ancak arşivde araştırma yapan arkadaşlarımız bu ifadeyi bulamamışlardır. RTÜK Başkanı ve Deniz Fener'e soruldu. 23 Şubat 2008 günü saat 15.02'de Ferit İlsever'le yaptığınız telefon görüşmesinde şimdi Cumhuriyet'ten iki tane muhabir bir telaşla koşa koşa geldiler. Onlara dedim, Halil'e de tembih ettim, biz de yayınlanmamış fotoğraf verecek malzeme akışı sağlayacağız. Ondan sonra sen Ali'yi yine ara. De ki bak arkadaş, elimizde muazzam malzeme var. Başlayın da manşetten başlayın de. Bunun arkasını getireceğiz, elimizde malzeme var. Buradan bunların ciğerini parçalayacağız de. Çok kötü durumdalar burada de. Tutuklanan da var, Zahit Akman de. Ama şimdilik yazmayın de. En yakınlarına kadar geliyor, çok kötü durumdalar de. Yani en önemli haberi yolluyorsun ya, biz bunu 3 sene evvel Doğu Perinçek'in bas vermiştik de mesela. O şeyi yaptıran, Roma'daki kamp için falan bir aramakla fayda var dediğiniz tespit edilmiştir. Telefon görüşmesini açıklayınız. Cevap, bu konuşma karışık, çözümde hatalar olduğu görülüyor. Konular birbirine karışmış, söyleyenler de birbirine karışmış. Böyle bir konuşma olmuştu ancak çözüm yanlış. Polisimizin emeğini bu şekilde yurttaşların özel hayatını dinlemek için harcaması kanunsuzdur. Suçlamayla en küçük bir ilgisi yok. Görüşmede yazmayın diye bahsettiğimiz şey Ergenekon'la ilgili değil. Yazmayın dememden kasıt Zahit Akman'la ilgili haberin yayınlanmaması ricasıdır. Profesör Doktor Alemdaroğlu ile görüşme. Soruldu. 26 Şubat 2008 günü saat 14.17'de Yusuf Beşirik ve Ferit İlsever arasında yapılan görüşmede Yusuf'un Ferit abi toplantı başlamıştı ben söyledim dediği, Ferit'in tamam bir şey yapıver toplantı bitince kimler var dedin dediği, Yusuf'un Kemal Alemdaroğlu, Erkan Ünser, Turan Özgür, Serhan Bollu var. Toplantı bitince bana bilgi ver dediği tespit edilmiştir. Telefon görüşmesini açıklayınız. Cevap. Bu toplantı soruşturmacıları ilgilendirmez. İnsanların her türlü toplantısını araştırmaya kalkmak kanunsuzluğun son aşamasıdır. Bize yaptığımız toplantıları sormaya hakkınız yoktur. Türkiye bölünme tehdidiyle karşı karşıyayken, bunca şiddet eylemi varken, polisin siyasi partileri ve seçkin aydınları izleyerek yasa dışı işlerle uğraşması önemli bir sorundur ve kanunsuzdur. Soruldu. 26 Şubat 2008 günü saat 19.34'te Ferit İlsever'le yaptığınız görüşmede dün gördün Hürriyet çok güzel haber yapmış. Şimdi Emin Gürses çok güzel moral veren bir tutum içindeymiş. Ümit Sayın da tam rezalet. Zaten provokatör, özel olarak sokulmuş bir adam. Neyse o konularda uyardım. Onun üzerinden hep yalan söylüyordu. Tespit etmiştik aslında. Neyse oturduk epey konuştuk. Bu bütün gazetelerde Yeni Şafak'tan bilmem zamana, Aksiyon'a kadar heriflerin planları falan hepsi ortaya düştü. Konuştuk ne yapabiliriz falan. Yarın saat 16'da konuşacağım İlhan Selçuk'la dediğiniz, Ferit'in çok güzel nasıl havası iyi mi yani dediği, sizin Alemdaroğlu mu? Alemdaroğlu çok iyi. Düşün 5 saat kaldı tam 5 saat ayrılmadı orada oturduk dediğiniz tespit edilmiştir. Cevap, böyle bir görüşme oldu. Bu iki insan arasında yapılan özel değerlendirmedir ve bana isnat edilen suçla ilgili hiçbir yönü yoktur. Bu tür özel görüşmeleri yayınlamak ancak insanlar arasındaki ilişkileri zedelemek amacıyla olur. Soruldu. Yine aynı görüşmenin devamında Erdoğan tez için metni geldi mi sana yolladım dediğiniz. Evet geldi, Ramazan Akyürek çalışıyor. Tüm generalin istihbarat daire başkanlarının harekattan 2 gün önceki konuşmalarını yayınlayıp harekatı ihbar ettiler. Şimdi de Erdoğan tez için bazı rektörlerle konuşmalarını yayınlıyorlar. İşte kor general görüştüm, şöyle olacak böyle olacak. Abdullah Gül seçilsin de Çankaya giderken arabasına bir şey olacak. Kaza olacak falan böyle laflar. Ramazan Akyürek devletin bütün imkanlarıyla böyle YÖK başkanını şunu bunu dinleyip, yani tam rezalet içindeler, hıyanet yani dediğiniz tespit edilmiştir. Görüşmeyle ilgili ifadenizi veriniz. Cevap, böyle bir konuşma oldu. İki kişi arasındaki değerlendirmedir. Bismil Arslanoğlu köylülerinin davası. Soruldu. 26 Şubat 2008 günü saat 19.50'de Nusret isimli şahısla yaptığınız görüşmede ne oldu Diyarbakır Nusret'cim dediğiniz. Nusret'in abi şöyle oldu, ağır ceza mahkemesindeki dava savcı mütalaa veremediği için okumamış. Yeni gelen bu savcı bir celse daha ertelemiş. 8 Mayıs'a kaldı. Fakat o davadaki gelişme çok iyi. Yani iyi netice alacağız oradan kesin, güzel görünüyor. Diğer köylülerin davalarını falan açtık, köylülerle görüştük. Yani orada da durum iyi. Şimdi Danıştay'a toplanmış oldu. Aslında bu davayla ilgili, bu olayla ilgili bir program yapmakta büyük fayda var. Cumartesi yapacaksınız herhalde. Kararı falan göndereyim dediği tespit edilmiştir. Görüşmeyle ilgili ifadenizi veriniz. Cevap, bu görüşme doğrudur, içerik doğrudur. Nusret Senem İşçi Partisi Genel Sekreteridir. Diyarbakır Bismil Arslanoğlu köylülerinin avukatıdır. Köylülerimizin ağalara karşı açtığı davayı takip etmektedir. Burada bilgi alıyorum. Ancak bu soruşturmayı yürütenler niçin Diyarbakır'da yürütülen bu davayı soruşturma dosyasına koymaktadırlar? Hukuken açıklaması olanak dışı. Fethullahçı polis şefleri ve Ramazan Akyürek. Soruldu. Ergenekon operasyonu sonrası Aydınlık Dergisi'nin izlemiş olduğu yayın politikasına bakıldığında soruşturmayı saptırmaya yönelik örgütün Ergenekon belgesinde de tarifi bulunan dezenformasyon politikasını uyguladığı görülmektedir. Bu kapsamda 24 Şubat 2008 tarihli Aydınlık Dergisi'nin 14. sayfasında emniyetteki Gladio'ya karşı mücadele, Fethullahçı polis listesi gündeme oturdu. Deşifre olan uzaklaştırılıyor, yerine aynı cemaatten bilinmeyen isimler getiriliyor şeklinde haberler yer aldı. Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek ve Necati Altıntaş'ın fotoğraflarının yer aldığı görülmüştür. Derginizde çıkan haberleri ne amaçla yaptınız? Bu bilgilere nasıl ulaştınız? Bu yayınlarda örgütün politikası olan dezenformasyon mu yapmak istiyorsunuz? Ve bu şekilde soruşturmayı saptırmaya mı amaçlıyorsunuz? Cevap. Ben Aydınlık yöneticisi değilim. Haberlerin nereden geldiğini bilemem. Yalnız emekli Emniyet Genel Müdürü Vekili Necati Altıntaş'ın polisteki Fethullahçı şefleri bir resmi yazıyla 5 devlet makamına bildirdiği yönünde dergilerde ve gazetelerde yayınlar çıktı. Bu haberler yalanlanmadı. Biz de Ankara Başsavcılığına bu konuda bir suç duyurusunda bulunduk. Kaldı ki Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek'in sicilinde İstanbul Valisi Erol Çakır'ın imzasıyla emniyetteki irtica örgütlenmesine dahildir, Fethullahçıdır, dikkat edilmelidir diye yazılıdır. Bu haber koskoca bir valinin sicil kaydıyla ispatlıdır. Ben Aydınlığın yalnızca baş yazarıyım. Ancak bir hukukçu olarak şunu belirteyim. Şu ana kadar yapılan sorguda Bilecik toplantısı yalanıyla, Ergenekon programını Perinçek yazdığı yalanıyla, diğer Ergenekon belgelerinin yazılmasına Perinçek katıldığı yalanıyla, TSK Kuzey Irak'ta Barzani, Talabani ve PKK'ya silah teslim ettiği yalanıyla, Doğu Perinçek TSK'nın Kuzey Irak'ta ilişki kurması için referans verdiği yalanıyla, burada sıralamakla bitmeyecek yukarıdaki sorgumda tek tek açıkladığım ve ispatladığım yalanlarla bütünüyle düzmece bir soruşturma yürütülmektedir. Ayrıca bu yalanlar kamuoyuna sızdırılarak görev kötüye kullanılmakta ve Türkiye'ye karşı tertiplerde görev yapılmaktadır. Türk ordusu ve İşçi Partisi hedef alınmaktadır. İşte asıl bilgi kirletme ve görevi kötüye kullanma budur. Aydınlığın yaptığı ise gerçekleri kamuoyuna duyurmaktır. Yapılan yayınların hepsi doğrudur ve ispatlıdır. PKK'dan Ergenekon operasyonuna destek. Soruldu. 3 Şubat 2008 tarihli Aydınlık Dergisi'nin 14. ve 15. sayfasında Fethullah Sicilli Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'ten ve yapılan Ergenekon operasyonundan bahsederek 5-6 gündür yürütülen operasyon Gladio'ya karşı operasyon değil, Gladio'nun yaptığı operasyondur. Hedef tutuklananlar değil, milli güçler ve Türk ordusudur. PKK'da operasyona destek veriyor şeklinde beyanların yer aldığı görülmüştür. Bahsi geçen operasyonu yürüten ilgili Cumhuriyet Savcılığı ve görevli emniyet güçleridir. Haberinize geçen Gladio'nun yaptığı operasyon tabiri savcılık ve emniyet güçleri midir? Henüz yargı aşamasında olan ve gizli yürütülen bir operasyonla ilgili neden bu şekilde haber yapmaktasınız? Cevap: Derginin tespitleri yürütülen yasa dışı uygulamayı tam 12'den vurmuştur. Saptamalar ve teşhisler bütünüyle doğrudur. Türkiye bugün bunu konuşmaktadır. En çarpıcı olanı PKK operasyonu, bütün yayın organlarıyla ve resmi açıklamalarıyla desteklemiştir. ABD yetkilileri operasyonun sonuna kadar götürülerek devletin içinden milliyetçilerin temizlenmesini istemiştir. Avrupa Parlamentosu'nun karar tasarısında daha bir hafta evvel Ergenekon operasyonunun sonuna kadar götürülerek devlet içindeki milliyetçilerin temizlenmesi gerektiği talimatı yer almıştır. Bütün bunlar dış güdümlü Gladio'nun seferber edildiğini ispatlamaktadır. Türk emniyeti bizim emniyetimizdir. Türk emniyetiyle Gladio'yu özdeş göstermeye kalkanlar kendilerine Türk emniyetinde sığınak arayan yasa dışı unsurlar olabilir. Not: İfade alımı tamamlandıktan sonra yapılan kontrol sırasında Doğu Perinçek ekleme yapmak istediğini beyan etti ve ekledi: PKK'nın desteklediği operasyon Ergenekon operasyonudur. PKK yönetimi Ergenekon operasyonunu desteklediğini ilan etmiştir. PKK'nın kontrolündeki DTP de aynı yönde açıklamalar yapmıştır. Emniyet ve Gladio. Soruldu. 27 Ocak 2008 tarihli Aydınlık Dergisi 2. sayfasında Gladio'nun operasyon merkezi polisin içine taşındı. Fethullahçı Gladio'nun operasyonu şeklindeki beyanlarla Ergenekon terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonları Süper NATO'nun ABD'nin yaptırdığı şeklinde yorumlar geçtiği anlaşılmaktadır. Savcıyı ve görevli emniyet teşkilatını zan altında bırakan bu tür ithamlarınızın amacı nedir? Cevap: Dikkat edilirse Gladio'nun merkezinin emniyet içine taşındığı belirtilmektedir. Yoksa emniyet teşkilatımız Gladio'dur diye suçlanmamaktadır. Çünkü böyle bir kanaatimiz yoktur ve böyle bir haksızlığı da kesinlikle yapmayız. Ancak bu soruşturmada bir Gladio aranıyor ve parmaklar Türk Silahlı Kuvvetleri'ni gösteriyor. Şemdinli'den beri tertipler zinciri devam ediyor. Ordu bir suç örgütü gibi gösteriliyor. Ne ordumuz ne emniyetimiz suç örgütüdür. Ancak ABD tarafından Türk devletinin içinde bir UR gibi Gladio denen teşkilat 1950'lerin ortalarından beri örgütlenmiştir. 6-7 Eylül 1955 faciasını o örgüt düzenlemiştir. 12 Mart 1971 öncesinde yine o Gladio birçok bombalama ve cinayet işlemiştir. Daha sonra 1 Mayıs 1977 olayından başlayarak Gladio 1980'e kadar gençleri birbirine kırdırmış, binlerce insanı öldürtmüş, kendi deyişleriyle Türkiye'yi istikrarsızlaştırmışlardır. 1990'larda Uğur Mumcu'dan Eşref Bitlis'e kadar Atatürkçü aydınlarımızı ve komutanlarımızı da öldürten aynı Gladio'dur. 1970'den 1990'a kadar Gladio'nun bu faaliyetlerini ortaya çıkaran ve toplumumuzu anlatan partinin genel başkanıyım. Ama çok önemli bir değişiklik oldu. 1993 bir dönüm noktasıdır. Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Eşref Bitlis, ABD'nin Orta Doğu planlarına ve özellikle Kuzey Irak'ta ikinci bir İsrail devleti kurmasına karşı uygulamalara giriştiği için ABD tarafından şehit edilmiştir. Bu tarihten sonra Türk ordusu özellikle Irak'ın kuzeyinden gelen bölme tehditlerine dikkate alarak cephesini ABD'nin ve AB'nin yıkıcı faaliyetlerine döndürmüştür. İşte bu tarihi gelişme sonucu ABD, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı psikolojik savaşı şiddetlendirmiş ve emniyetin içinde Fethullah Gülen bağlantılı bir grubu örgütlemiş ve harekete geçirmiştir. Türkiye bu tarihi süreci ve 1990-1993'ten sonraki kopuş ve Gladio'nun odak merkezinin değişmesini saptamadan huzur ve barışa kavuşamaz. Nitekim iki gündür basında çıkan haberlerde AKP kendi derin devletini kuruyor diye manşetler atılmaktadır. Demek ki aydınlığın o sayısı kamuoyunu aydınlatmış ve yeni gelişmeyi saptamıştır. Soruldu. 27 Ocak 2008 tarihli Aydınlık Dergisi'nin 11. sayfasında Adil Serdar Saçan'la yapılan bir röportaja yer verildiği ve derginin her yıl 100-150 bin öğrenci cemaat üyesi olarak polis okulundan mezun oluyor şeklinde başlık attığı görülmüştür. Tüm emniyet teşkilatı 150-200 bin kadarken her yıl 150 bin Fethullahçı polisin polis okulundan mezun olduğu gibi hayal mahsulü bir iddiayı dezenformasyon faaliyetleriniz çerçevesinde mi başlık haline getirdiniz? Cevap: Emniyet ve savcılık sorgulamalarında yorum yaparak soru sorulmaz. Daha önceki sorularınız da yorum ürünüydü. Bu sorgulama hukukuna aykırıdır. Bununla birlikte eğer rakamda bir yanlış veya yazım hatası varsa o aydınlığın sorumluluğudur. Benimle ilgili değildir. Ancak emniyet teşkilatının içinde ABD'de ikamet etmekte olan Fethullah Gülen cemaatine bağlı bir grubun yuvalandığı bütün kamuoyunca saptanmaktadır. En önemli delil bu konuda bugüne kadar hazırlanmış olan devlet raporlarıdır. İfadenin bu aşamasında şüpheli Doğu Perinçek'e emniyet teşkilatını zan altında bıraktığı söylenerek kendisi uyarıldı. Bunun hakkında suç uyarısında bulunulacağı söylendi. Perinçek ifadesine devamla, "Dikkat edilirse ben emniyet teşkilatımızı bir bütün olarak zan altında bırakan açıklamalarda bulunmamaya özen gösteriyorum ve sürekli olarak emniyet içerisindeki yuvalanmalardan ve odaklaşmalardan söz ediyorum. Benim bunları belirtmem siyasal parti lideri olarak görevimdir. Hem de Atatürk devrimcisi olarak hepimizin ortak görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Emniyetimizin bu tür ABD güdümlü cemaat yuvalanmalarından temizlenmesi, sağlıklı çalışması ve kamu hizmeti yapması bakımından şarttır. Aynı zamanda emniyet mensuplarımızın huzurlu ve çağdaş anlayış içinde çalışmalarının da gereğidir." Ergenekon Operasyonu ve TSK. Soruldu. Aydınlık dergisine yapılan birçok haberde Cumhuriyet Savcısı ve görevli emniyet güçlerince yürütülen Ergenekon terör örgütüyle ilgili haberlerde, Ergenekon örgütüne yönelik operasyonun Türk ordusuna karşı yapılmış bir operasyon olduğunu iddia etmektesiniz. Yapılan operasyonu Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı yapılmış gibi göstererek neyi amaçlamaktasınız? Cevap, gerçeği ifade ediyorum. 3 gün devam eden gözaltı sürecinde bu konudaki kanaatim iyice kesinleşmiştir. Zaten dava dosyasının her tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı olumsuz amaçlar taşmaktadır. Kamuoyu ve devlet görevlileri bunu çok iyi değerlendirmelidir. Şüpheli Doğu Perinçek'e ifadesinin bu aşamasında emniyet teşkilatı ve soruşturmayı yürüten savcılık birimini Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı operasyon yapmak gibi zan altında bırakan ve suçlayan ifadelerinden dolayı uyarıda bulunuldu ve kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulacağı hatırlatıldı. İfadenin devamında şüpheli Doğu Perinçek, "Ekleyecek bir şeyim yok, mahkemeler kararı verir," dedi. Zekeriya Öz, Tuncay Güney İşbirliği. Soruldu. 9 Mart 2008 tarihli Aydınlık Dergisi'nin 5. sayfasında Ergenekon soruşturmasıyla suç işlenmektedir. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz, 2000 yılında CIA'ya bağlanan Tuncay Güney'e verdirilen uydurma ifadeleri 7 yıl sonra soruşturma konusu haline getirmiştir. Böylece suç ve suçlu imal ederek tertibe bile alet olmakta, görevini kötüye kullanmakta ve suça ortak olmaktadır şeklinde haber yaptığınız görülmüştür. Henüz yargı aşamasında olan ve soruşturması gizli devam eden bir dosyayla ilgili neden itham edici suçlamalarda bulunup hüküm vermektesiniz? Cevap, ben Aydınlık Dergisi sorumlusu değilim, bu sorunun muhatabı değilim. Ancak Aydınlık Dergisi'nin yazdıklarının gerçek olduğu da apaçık ortadadır. Tuncay Güney'in CIA bağlantısı. Soruldu, Tuncay Güney'in CIA ajanı olduğunu nereden biliyorsunuz? Cevap, Tuncay Güney'in CIA'ya bağlı sitelerde imzalı yazı yazdığı biliniyor. Ancak öncesi var. 2000 yılında İstanbul'da devşirilerek CIA'ya bağlandı. 10 yıllık ABD pasaportu cumhurbaşkanlarına bile verilmez. ABD'ye gittikten sonra faaliyetini Mehmet Eymür'le sürdürdü. Kendi imzasıyla Türkiye'ye karşı Ermeni soykırımı yalanlarını saldırgan bir üslupla yazdı. Müslümanlığa karşı kendi imzasıyla hayasız yazılar yayımladı. Yine CIA sitelerinde Hristiyanlığı ve Yahudiliği öven, Müslümanlığı karalayan yayınlar yaptı. Bütün bunlar CIA faaliyeti değil de nedir? En son kendisinin Levi adıyla bir Yahudi ibadet merkezinde, yani sinagogda haham cübbesiyle çalıştığı, vatanından sonra dinini de milliyetini de değiştirdiği saptanmış bulunuyor. Ayrıca Tuncay Güney ABD'ye götürülmeden önce 2001 yılında çevresine İstanbul ABD konsolosluğu ile görüşmeler yaptığını ve kendisine ABD'de lüks yaşam vaat edildiğini söyledi. Yakında bu konudaki bilgilerin basında yayınlanacağını öğrenmiş bulunuyorum. Soruldu. 16 Mart 2008 tarihli Aydınlık Dergisi'nin 3. sayfasında Ergenekon terör örgütüne yönelik operasyonlardan bahsederek şerefsizlik talimatının muhatabı kim? İktidar sahipleri mi? Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanları mı? Gladio savcısı rolüne soyunanlar mı? Fethullah sicilliler mi? Cumhuriyetin polisi yok mudur? Bağımsız yargısı, yargıcı, savcısı yok mudur? Şeklinde haber yayınladınız görülmüştür. Ergenekon terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonları ve operasyonda görev alanları Türkiye'ye ihanet etmekle suçlayarak ağır hakaretlerde bulunmaktasınız. Ergenekon terör örgütünü ve üyelerini neden bu derece savunma ihtiyacını duyuyorsunuz? Cevap, aydınlık sorumlusu değilim, bu sorunun muhatabı değilim. Ancak sorgulamanın bir suç araştırmasından çıkıp Aydınlık Dergisi'yle mücadele haline getirildiğini de görüyorum. Almanya ADD yöneticileri. Soruldu. 13 Şubat 2008 günü saat 17.09 sıralarında Doğu Perinçek ile X şahıs arasında yapılan telefon görüşmesinde özetle, X şahsın Yavuz Dedegil Türkiye'deymiş, 10-15 gün daha buradaymış galiba. Sen bir telefon eder misin görüşün abi, Almanya'ya dönmeden? Şu ADD'yi görüşmek lazım. Abdullah Coşkun konusunda galiba biraz kafası karışık, tereddütleri var dediği, sizin olur görüşelim dediğiniz, X şahsın Aliler diyorum buluşup anlaşmaya çalıştılar da Yavuz Dedegil ile buluşamadılar. Anlatmak lazım iyi bir şekilde. Zaten olağanüstü kongreye gidecek ADD. Yavuz Dedegil'in tutumu çok önemli dediği, sizin olur tabii ki ararım dediğiniz tespit edilmiştir. Görüşmeyi yaptığınız kişi kimdir? Ne gibi bir ilişkiniz vardır? Cevap, görüşmenin içeriği doğrudur. Kiminle görüştüğümü hatırlamıyorum. Ama bu görüşmenin Ergenekon suçlamasıyla bağlantısını soru sorarken bana göstermeniz gerekir. Suçlamayla ilgisi yok ve bu şekilde insanlar arasındaki fikir alışverişlerinin izlenmesi ve böyle kayda geçirilmesi suçtur. Soruldu, görüşmede ismi geçen kişiler kimdir? Ne gibi ilişkiniz vardır? Cevap, bu şahıslar hakkında sorularınız tamamen kanunsuzdur. Size kanunsuzluğunuzu hatırlatmak için böyle hukuk dışı sorulara cevap vermiyorum. Soruldu, görüşmede geçen konularla ilgili ifadenizi veriniz. Cevap, görüşmenin içeriğinin suçlamayla hiçbir bağlantısı yok. Bismil köylülerine destek. Soruldu, 13 Şubat 2008 günü saat 17.47 sıralarında Doğu Perinçek ile Nusret arasında yapılan görüşmede özetle, Nusret'in oradan da bilgisi olur. Bir numaralı mahkemenin kararı geldi. Götürüyorum yarın, satışla ilgili de olumlu karar verdi dediği, Doğu Perinçek'in ne kararı dediği, Nusret'in köylülere toprak satışı dediği, Doğu Perinçek'in onlar Danıştay'a gidecek değil mi şimdi dediği, Nusret'in Danıştay'a gidecek, Danıştay'a gidecek ama epeyce masraf oldu, 30 küsur dava oldu şimdi, bazı yerlerden para bulmamız lazım, destekçi bulalım, köylülerin kaldıracağı gibi değil. Evet ben bir iki yeri aradım, yurt dışından arkadaşlardan falan destekçi bulun diye dediği, Doğu Perinçek'in masraf ne kadar dediği, Nusret'in vallahi 5'ten aşağı olmayacak, yani 5 dediği, Doğu Perinçek'in 5 milyar mı bir şey değil dediği, Nusret'in Güneydoğu fonuna da bari bunu fırsat bilip bir şey yapalım, kaynak bulalım dediği tespit edilmiştir. Görüşmeyi yaptığınız Nusret kimdir? Ne gibi bir ilişkiniz vardır? Cevap, bu görüşmenin içeriği doğru. Nusret Senem partimizin genel sekreteri ve aynı zamanda Diyarbakır Bismil ilçesi Arslanoğlu köylü çiftçilerinin avukatıdır. Köylülerin ağaya karşı davalarına bakmaktadır. Danıştay'a başvuru için köylülerin harç yatırması gerekiyordu. Köylülerin verecek parası olmadığı için parti olarak onlara maddi yardımda bulunduk. Bu konunun suç atımıyla en küçük bir ilgisi yoktur. Kanunsuz sorular devam etmektedir. Milli Egemenlik Hareketi. Soruldu. 13 Şubat 2008 günü saat 18.46 sıralarında Doğu Perinçek ile Pınar arasında yapılan telefon görüşmesinde özetle, Pınar'ın başkanım Şule Hanım'la bir mektup göndermiştim. Milli Egemenlik Hareketi orada en üstte not kısmında. Açıklamaya ilişkin teyidinizi en geç 15 Şubat 2008 tarihine kadar bildirmeniz gerekiyordu dediği tespit edilmiştir. Görüşmeyi yaptığınız Pınar kimdir? Ne gibi bir ilişkiniz vardır? Cevap, görüşmeyi yaptığım Pınar Yavuz'dur, benim İstanbul'daki basın sekreterimdir. Sözü geçen Milli Egemenlik Hareketi'nin bildirisine imzamın konması konusunda onay vermem talep edilmiş, bana bildiriyor. Konunun suçlamayla en küçük bir ilgisi yok. Ermeni soykırımı yalanına karşı mücadele. Soruldu. 18 Şubat 2008 günü saat 18.19'da Doğu Perinçek ile Ferit İlsever arasında yapılan telefon görüşmesinde özetle, Doğu Perinçek'in vallahi dikkat et Mehmet telefon etti de bu sorulara cevap dediği, Ferit İlsever'in aldım onları abi gördüm dediği, Doğu Perinçek'in bir de Ankara'da Şükrü Eladağ'dı, Onur Öymen'di, şimdi yüklenelim dediği, Ferit İlsever'in Erdoğan Özel İzmir'de Talat Paşa Komitesi'nin işlerini yapıyor ya dediği, Doğu Perinçek'in Ankara'yı yapalım bak hedef ne biliyor musun? Şükrü Elekdağ, Onur Öymen, Gündüz Aktan. Bunları toplayıp önlerine koyalım. Çok cephede mücadeleyle bu iş kazanılır. O meseleyi koyalım. Bunlar, yani Rütük kastediliyor, bizi reddetmeye karar vermiş. Bizi oyalıyorlar. Bunlara ucunu göstermek lazım. Başlıyoruz demek lazım. Çünkü CHP'liler olumlu olduğu sırada Zahit Akman falan olumsuz. Bunlar hep kanunsuzlar. Yani çok açık. Biz çekelim kılıcı dediği Ferit İlsever'in Rütük başkanı falan değil bunlar. Kelepir mal kaçırıp bilmem ne yapmaya çalışıyor aynı zamanda. Sadece bizi susturmak değil bir de elimizden alıp en ucuza nasıl kopartırım bu kadar adi adamlar. O kurulu etkilemek bakımından güçlü kamuoyunda tanınmış bir iki hukukçudan bir iki görüş alabilirsek kablo davasına yaptığımız gibi. Şimdi bunlar, Zahit Akman ve Deniz Feneri ile ilişkili Kanal 7 yöneticileri kastediliyor. Bir sürü ziyaret yaptılar, peş peşe geldiler gittiler. Şimdi geçen günde 1969 yılına ait arşivlerin hepsi değil de bazılarını gizli tutuyorlar. Tutmaya devam ediyorlar. Türkiye ile ilgili arşivleri. Cumhuriyet gazetesi dün onu manşet yaptı. Anayasa değişseydi darbe olacaktı. Aynen böyle Cumhuriyet'in başlığı. Bugün de Süleyman Demirel'le Fikret Bila bir röportaj yapıyor. Ben önledim, yoksa darbe görüyordu. Bu anayasa değişikliğini biz hazırladık ama senatoda kabul edilseydi darbe olacaktı. Öğrendik ve parlamentoyu kurtardık. Bugünlere ders olsun dediği, Doğu Perinçek'in bugün darbe yapmak çok büyük yanlış, tam ekonomik çöküşe giderken çok büyük hata dediği, Ferit İlsever'in darbe diye bir şey yok zaten, öyle bir şey söz konusu değil de ne yapıyorlar, yani ne yapmak istiyorlar? Ne darbesi, bir de kim yapacak, fakat bir takım tehditleri savurdukları anlaşılıyor. Bazı korkutmalar yaptıkları anlaşılıyor dediği tespit edilmiştir. Görüşmeyi yaptığınız Ferit İlsever kimdir, ne gibi ilişkiniz vardır? Cevap: bu görüşme bölük bölçük kaydedilmiş. Birçok konu var. İlk konu, oğlu Mehmet Perinçek, Rusya'nın en büyük gazetelerinden birinin Ferit İlsever'le yapmak istediği röportajın sorularını İlsever'e göndermişti. O röportajda Ermeni soykırımı yalanı konusunda Rus kamuoyunu aydınlatıyor ve Türkiye'nin yanına kazanmaya çalışıyordu. Buna verilecek cevap üzerinde konuştuk. İkincisi, gene Ermeni soykırımı yalanı konusunda CHP ve MHP'li milletvekilleri Sayın Şükrü Erekli, Sayın Onur Öymen ve Sayın Gündüz Aktan'la birlikte çalışma konusu görüşülüyor. Üçüncüsü, Türkiye'deki darbe tartışmaları konusunda bilgi veriliyor. Burada Ferit İlsever'in de Doğu Perinçek'in de darbeye karşı olduğu samimi açıklamalarla saptanıyor. Bütün bu belgeler ve özellikle telefon konuşmaları bizim kendi aramızdaki samimi fikir alışverişini yansıtmakta ve suçlamaları kökten çürütmektedir. Soruldu. 18 Şubat 2008 günü saat 18.54 sıralarında Doğu Perinçek ile X şahıs arasında yapılan telefon görüşmesinde özetle X şahsın 1960 devrimiyle ilgili, 27 Mayıs devrimiyle ilgili elimde Ak Devrim diye bir belge kitap var. Bundan bazı şeylere temas etmek istiyorum. Ben bunları da yazıma katmayı uygun buldum. Hafta içinde yetiştirmeye çalışacağım size efendim. Bir talimatınız var mı dediği tespit edilmiştir. Görüşmeyi yaptığınız şahıs kimdir? Ne gibi bir ilişkiniz vardır? Cevap: bu görüşmeyi yaptığım kişi emekli kurmay albay Cemalettin Korkut'tur. Kendisi İşçi Partisi Genel Başkan danışmanlarındandır. Hazırladığı yazı üzerinde fikirlerimi sormaktadır. Bu belgenin suçlamayla ilgisi yoktur.